aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdaydır mekan. Biliniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle yürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, aile olmaya giden yolda 54 önemli unsuru sizlerle paylaşıyordum yeni yayın döneminde. Ama son dönemlerde okullar ve öğrencilerle ilgili gittikçe artan kaygı ve sıkıntılarımızla ilgili, özellikle Şanlıurfa, Siverek ve Kahramanmaraş'taki vahim olaylar üstüne, okullarımız, çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz ve geleceğimizle ilgili önemli bir seriye başlamıştık. Bugün serinin 3. programında sizlerle birlikteyiz. Aziz dostlar, her zaman söylediğim gibi okullarda şiddet problemi yok. Okullarda akran zorbalığı yok. Okullarda eğitim problemi var. Çünkü bir sistem problemimiz var. Eğitim problemli olduğu için şiddet ve zorbalık üretiyor. Okullarda öğretmen otoritesi ayaklar altında. Bu hem sistem, hem okul, hem de veli tarafından kabul görmeyince öğretmen de saygı görmüyor. Ve bırakın öğrencilerin birbiriyle akran zorbalığını, öğretmenlerine karşı bile öğrenci zorbalıkları ortaya çıkıyor. Geçen hafta yaşadığımız bu vahşetin asıl kök nedeni olarak gördüğüm 18 madde anlatacağım size demiştim. Serinin ilk programının sonunda da bunları size madde madde anlatmıştım. Elbette bu yaşadığımız vahşeti doğuran birçok unsur var ama bir numarada anne ve babaların evlatları için üniversite eğitimine endekslenmiş yüksek gelirli bir kariyer arzuları yer alır kısmındayız. Aziz dostlar, anne babaların çocukları yeter ki üniversite kazansınlar diye 15-20 yıllarını, neredeyse tüm maddi ve manevi kaynaklarını seferber ettikleri bir üniversite fetişizmi yaşıyoruz. Ama İsra Suresi 84. ayet-i kerimedeki de ki, herkes kendi şakilesine, yani yaratılışına, tarzına, mizacına, huyuna, meşrebine, karakterine, kişiliğine, potansiyeline ve tinetine göre davranır ayet-i kerimesi mucibince, her üniversite illaki bir üniversite okumak zorunda değildir. Tüm eğitim sistemini üniversiteye hasretmek, üniversiteyi kanalize etmek hem zaman, hem kaynak, hem de emek ve insan israfıdır. Çünkü üniversite kazanma baskısı çocuklarımızı ilkokuldan itibaren psikolojik olarak bunalıma sokmaktadır. Ve bu sistemin birçok açmazı vardır aziz dostlarım. Öncelikli olarak eğitim bilimci gözüyle baktığımızda, eğitimde temel kavramlardan bir tanesi eğitim istihdam uyumudur. Education and labor market alignment dediğimiz bir ayarlama, bir kalibrasyon gerekir. Bugün eğitim sistemimizdeki en büyük sorunun bu uyumun bozulmuş olması olduğunu biliyorum ve görüyorum. Yani Eğitim ülkemizin gelecekte, yakın gelecekte, orta ve uzun vadede ihtiyacı olacak istihdam ihtiyacına göre değil, İlla ki bir şekilde her ne olursa olsun bir üniversite bitirsin hedefine göre yapılmaktadır. Geçen hafta bir örnek vermiştim bununla alakalı, atanamayan öğretmen kriziyle alakalı. Yani yıllık 30 bin öğretmen ihtiyacınız olan bir ülkede her sene 100 bin öğretmen mezun ederseniz bunun sonucunda atanamayan öğretmen krizi olur elbette. Lütfen devletimizin ihtiyaç fazlası olduğunu bile bile 80 bin öğretmen adayı yetiştirmek için kişi başı, sağlık, eğitim, altyapı, güvenlik sahir toplam tüm bütçe harcamalarına baktığımızda, hesapladığımızda bu bütçe üzerine hesaplarsak kişi başı yaklaşık 4.000 dolar harcadığını biliyoruz. Yani 80.000 ihtiyaç fazlası öğretmen yetiştirmek için sadece öğretmen klasmanında, öğretmen maddesinde devletimiz her yıl 320 milyon doları beyhude bir şekilde harcıyor. Tabii bu 320 milyon dolar devletin kasasından, bütçeden çıkan. Bir de bu öğretmenlerimiz mezun olduktan sonra anne babaya yük, devlete yine yük olmaya devam ediyor. Atıl bir vaziyette, üretken değil, kazançlı değil, psikolojik olarak iyi bir ruh halinde değil. Bu sadece öğretmenlerle ilgili ortaya koyduğum bir fatura. Öğretmenlerimizin bir yılıyla ilgili bir fatura. Bunun 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık yekûnunu ve gelecek projeksiyonunu varın gidin siz bir düşünün. Bir de bu sadece dediğim gibi öğretmenler kaleminde bir hesap. Ya diğer meslekler, ya diğer bölümler, ya diğer öğrenciler. Bunu sadece 80 bin ihtiyaç fazlası öğretmenle ilgili değil de 18 milyon ihtiyaç fazlası öğrencimizle ilgili düşündüğümüzde nasıl bir vahim tabloyla karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlayacağız. Aziz dostlarım, bu açıdan Türkiye'nin eğitimle ilgili acilen şapkasını önüne koyup bir master plan yapmaya ihtiyacı vardır. Sanayicilerimiz eleman bulmakta zorlanıyorlar. Geçen hafta da bahsettim. Rifat Sarcıklıoğlu Beyefendi Top Başkanı, sanayide diyor çalıştıracak çırak, kalfa usta bulamıyoruz. Gençler mesleki eğitime yönelmiyor. Herkes üniversiteye gitmek istiyor. Özetle 12 yıllık mecburi kesintisiz eğitimle ve bunun sonucunda herkese üniversite diploması haliyle oluşturduğumuz sistemin bizi getirdiği yer burası. Sistem alarm veriyor. Her yönüyle alarm veriyor. Aziz dostlarım, anne babaların çocuklarını illaki bir üniversite diplomasına sahip olsunlar arzusu işe yarasa yine gam yemeyeceğim. Peki sonuca bakalım. Türkiye üniversite mezunu işsizliğin genel işsizliği geçtiği tek OECD ülkesi. Yani Türkçesini söylüyorum, üniversite diplomaları sanayide de, iş dünyasında da, devlet nezdinde de işe yaramıyor. Yok hükmünde. Hocam çok ağır konuşuyorsunuz diyebilirsiniz. Peki ne yapıyor devletimiz? Devlet dairesinde bir iş bulabilmek için sizce üniversite diploması yetiyor mu? O kadar işletme okuyan, iktisat okuyan, kamu yönetimi okuyan, kamunun yönetimi ya, bunun üstü var mı yani? Uluslararası ilişkiler okuyan, öyle ya da böyle mühendislik, formasyon, sağlık, tıp, bir sürü üniversite bölümlerini okuyan öğrencimiz var. Devlete başvurduğunuzda, biz sizi evladım 4 yıl üniversite, 4+4+4, 12 yılda ilk orta lisede yetiştirdik, 16 yılın sonunda sizi adam ettik, gelin bakalım kapımız açık diye alıyor mu sizi işe? KPSS diye bir sınavdan geçmezseniz devlet memuru olamıyorsunuz. Sonrasında mülakattan geçmezseniz devlet memuru olamıyorsunuz. Yani demek ki diploma burada para etmiyor. Avrupa Birliği üniversite mezunlarının işsizlik oranı 3.8 iken Türkiye'de bu %9 civarında. Yani Avrupa'da üniversite mezunu olmak iş bulmayı kolaylaştırırken Türkiye'de durum tersine dönmüş durumda. Bu durum bize net bir şekilde şunu gösteriyor aziz dostlarım. Eğitim insan yetiştirmiyor, diploma üretiyor. Bunu hani iğneyi kendimize batıracak olursak, çuvaldızı başkasına batırmadan evvel, kişisel gelişim alanında uzmanlığını yaptığımız, seminerlerini verdiğimiz, danışmanlıklarını, koçluklarını yürüttüğümüz kişisel kurumsal gelişim, aile içi iletişim alanında da böyle bir diploma üretimi sonucu var. Nasıl mı? Şirketlerde gittiğimiz zaman eğitimlere, seminerlere biraz mesafeli olan patronlarla konuştuğumuzda bize şöyle dert yanıyorlar. Hocam, şirketi için, kurumu için, departmanı için, projesi için seminer alan yok. Herkes kendi kariyerini parlatmak için, onu bir zırh olarak, kalkan olarak, şunları şunları aldım, şu sertifikalarım var diye alıyor. Anne babalar açısından 15-16 yılımız üniversite diploması fetişizmiyle sonuçlanırken iş dünyasında maalesef sertifika fetişizmi almış başını gitmiş. Üniversiteler beceri değil statü dağıtıyor. Sistemde akademik bir şişkinlik oluşturuyor. Çok özür dileyerek söylüyorum, içi boş bir akademik şişkinlik. Üniversitedeki hocalarımız alınmasınlar, isterlerse de alınsınlar çünkü bunu gittiğim üniversitelerde de anlatıyorum. Siz diyorum üniversite okumuyorsunuz. Orada rektörlerimiz var, bölüm başkanlarımız var, öğretim görevlilerimiz var, öğrenciler var. Onların huzurunda bilimsel bir tespit çünkü bu. 209 üniversitemiz olmasına rağmen dünya çapında başarılı tek bir üniversitemiz bile yok. Dolayısıyla siz üniversite değil, üniversitecik okuyorsunuz değerli çocuklarım diyorum. Yavrular da yaşadıkları şey bildikleri için zaten pek fazla itiraz edecek de bir durum yok maalesef. Kuzu kuzu öyle dinleyip geçiyorlar. Üniversitelerimizin hem ilmi hem de ahlaki durumu ayrı bir program konusu ama dünya çapında saygın bir üniversiteye sahip olamayışımızın acısı ile şu kadarını söyleyeyim ki sadece ve sadece bir ülkede aziz dostlarım 8-10 üniversite yeter. 8-10 marka ve ekol üniversite olur bir ülkede. Geri kalan öğrenciler erken yaşta mesleğe yönlendirirlerse bir spora, bir sanata, bir zanaata o ülke kurtulur. Yoksa 25-30 yaşına kadar sisteme, devlete, anneye, babaya, çevresine yük üreten değil tüketen bir nesil ilerlemeye, gelişmeye ve terakkiye de ayak bağı olur. Sadece ekonomik açıdan hesaplasak bile bu böyledir. Allah'ın özel bir muradı olarak bir meslekte ilerlemek üzere o mesleğin incelikleri ve özellikleriyle teçhiz edilerek gönderilen, yaratılan zanaat erbabını, çiftçiyi, esnafı, ustayı, sanatçıyı, çobanı değil mi? Hani bir insan peygamber mesleğidir değil mi? Kalbinde merhamet kırpıntısı olmayan bir insan sadece para için çobanlık yapamaz. Dolayısıyla her bir meslek erbabında Allah'ın özel bir muradı tecelli eder. Bunu lütfen unutmayın. Siz haşa Allah'ın muradını, insandaki muradını, onu yaratma sebebini, kaderdeki tecellisini bir tarafa bırakarak onu üniversite okutma hayaliyle bir sınıfta 15-20 yıl zorla tutarsanız bu bir yerde patlak verir ve veriyor da. Çünkü fıtrata aykırı iş dikiş tutmaz. Aziz dostlarım, OECD'nin tespiti de bilimsel olarak bu tezimi maalesef doğruluyor. Üniversite genişlemesi kaliteyi düşürdü, getiriyi azalttı diyor OECD araştırma raporu. Çünkü eğitim sistemimiz şu hatayı yapıyor. Herkesi aynı akademik kalıba sokarak tornadan geçirircesine 81 ilde üniversite diploması sahibi yapmaya çalışarak 18 milyon öğrenciyi ilk, orta ve lisede üniversite hayali ve sınavı ve testi peşinde tarumar ediyor. Oysa eğitim biliminin temel ilkesi Howard Gardner tarafından özellikle geliştirilen bu çoklu zeka kuramına göre farklı zeka türlerine farklı eğitim yolları ve farklı iş ve kariyer imkanları olması şart. Fıtrata aykırı iş dikiş tutmaz dediğim tam da burası işte. Dolayısıyla bizim zorladığımız ya da sistemin zorladığı şekliyle herkes üniversiteyi anlayışı pedagojik bir hata olan akademik enflasyonu da tetikliyor. Bir taraftan diplomalı işsizler ordusu yaratırken, diğer taraftan yanlış tarlalara ekilen yetenekler daha açmadan solan çiçeklerle yok olup gidiyor. Hani Allah israfı sevmezdi. Kadim kültürümüzde ekmeği nimet bilip masaya düşen kırpıntıları böyle elimizle tık tık tık alıp ağzımıza atarız. Bir susam tanesini, bir pirinç tanesini. Aziz dostlarım küçümsemiyorum. Ekmektir, nimettir. Hani Anadolu'da öpüp başa konur değil mi? Böyle yerde gördüğümüzde atmadan evvel bir öpüp başa koyma şeyi seremonisi vardır yani. Peki bir ot parçasıyla alakalı bir ottan çıkan buğday ve onun ekmek haline dönüşmüş nimetine bu hürmet varken insan nimetine, insan kaynağına acaba nasıl bakacağız? Bunun israfına nasıl bakacağız? Allah'ın özene bezene yaratarak eşrefi mahlukat kıldığı, ahdini takvim kıldığı, gönlüne yerleştiği, yeryüzünde halifesi kıldığı insan, Hazreti insana nasıl bakacağız? Onun israf edilmesine gönlümüz nasıl razı gelecek? Nasıl? Her zaman söylediğim gibi, eğitim sisteminin sadece %10'un akademik derinleşmeye, yani üniversiteye yönlendirilmesi, derinlemesine orada bilgi sahibi, gerçek uzman, ekol bir bilim ve teknoloji kadrosu oluşturması yeterli. Geriye kalan %90'ın sanayi, tarım, hayvancılık, çiftçilik gibi meslek erbabı olarak reel sektöre yönlendirilmesi ekonomik olarak da, ticari olarak da, ahlaki ve sosyolojik olarak da bir zorunluluktur. Eğitim bilimciler bu baskının eğitim sistemini üniversite odaklı bir yarışa dönüştürdüğünü vurgularlar. Çocuklar ilgi ve yetenekleri ne olursa olsun diploma peşinde koşar bir hale gelirler. Bu da onlarda motivasyon kaybına, yüzeysel öğrenmeye, isteksiz derse devama, pratik beceri eksikliği gibi birçok deformasyona yol açar. Araştırmalar aşırı akademik baskının akademik performansı düşürdüğünü gösteriyor. Çocuklar sınav kaygısı nedeniyle daha az çaba sarf ediyor. Başarısızlık karşısında da direnç gösteremiyor. Bugün Türkiye'nin çok değişik yerlerinden bir şekilde aile koçluğu yaptığım ya da bir şekilde onlara ulaşıp dertlerine deva olmaya çalıştığım, telefonda konuşarak, e-mailleri cevaplayarak ya da görüntülü konuşarak, Zoom'dan bir şekilde bir seans yaparak ulaştığım, konuştuğum, görüştüğüm hemen hemen ailelerin %90'ı, çok insaflı bir rakam söyledim. Zihnimde %99 vardı ama ağzımdan %90 çıktı. Olan da hayır vardır. %90'ı ailelerin perişan bir durumdadır aziz dostlarım. Onlar da bu sistemin kurbanı olduklarının farkındadır. Ama kendilerini mahkum gördükleri için, çocuklarını da ikna edemedikleri için, çocuklarını da belli bir meslekte, sanatta, zanaatta, sporda, şurada, burada daha başarılı olduklarını bilmelerine rağmen bir şekilde o sistemden çekemedikleri için, üniversite yarışında o yarıştan alamadıkları için fıtrata göre yetişmemenin sonucunda çocuk da bunalımda, anne baba da bunalımda, istemeye istemeye gittiği sınıfta, okulda, yönetimde, öğretmende ve zorbalık yaptığı arkadaşlar da bunalımda. İşte sistemin kök nedeni dediğim yer burası. Türkiye'de üniversite sayısının patlaması 2001'den 2023'e kadar 73'ten 208'e 209'a çıkan üniversite diplomaların değerini düşürmüş, mezun işsizliği genel işsizliğin üstüne çıkmıştır aziz dostlarım. Üniversite mezunu %9, genel işsizlik %8.8. Bu over education dediğimiz eğitim biliminde aşırı eğitim sorunu oluşturuyor. Mezunlar nitelikli iş bulamıyor. Bir de iş bulamayacağını bile bile 4 yıl üniversitede nasıl devam eder bir insan? Hangi psikolojiyle devam eder? Ya da 11-12 sınıfa geldiğinde hayalindeki mesleği yapmasına imkan tanımayan bir toto doldurma gibi kazansa bile bir tercih formu doldurma ile maruz bırakılan çocuklarımız gönülsüz bir şekilde girdikleri o sınavda nasıl huzur ve mutluluk bulurlar? Sistemin büyük bir kaynak israfı yaptığı ortada. Mesleki eğitim mezunlarının istihdam oranı genel lise mezunlarından belirgin bir şekilde yüksek. Ancak üniversite baskısı nedeniyle meslek liseleri ikinci plana itilmiş durumda. Biliyorsunuz 28 Şubat katliamıdır bu. İmam Hatip liselerini kapatmak, en azından oraya devamı engellemek, bu ülkede namaz kılan, başını örten, bir şekilde İslami hassasiyeti olan gençlerin yolunu üniversite yolunda tıkamak namına katlettikleri meslek liseleri sadece İmam Hatiplerle alakalı değil, mesleki anlamda Türkiye'nin altyapısını da mahvetti. OECD verileri iş gücü piyasasında graduate jobs dediğimiz üniversite gerektiren işler oranının ortalama %29 civarında olduğunu gösteriyor. Kalan işlerin çoğu orta yüksek beceri gerektiriyor ve bunlar da mesleki eğitimle karşılanıyor. Sonuç, herkesin üniversite yönlendirildiği bir eğitim bireysel gelişim yerine kariyer yarışına indirgeniyor. İnovasyon ve pratik yetkinlikler, sanayi, tarım, hayvancılık gibi beceriler ihmal ediliyor. Ülkenin zanaatı ve zanaatı ve ticari ve teknolojik altyapısı bile bile yok ediliyor. Aziz dostlarım, bu eğitim bilimci gözüyle, bir de psikolog gözüyle bakarsak ne görüyoruz? Psikolojide Edward Deci ve Richard Ryan'ın öz belirleme kuramı çerçevesinde söylediği şey şu: İnsan üç şeyle motive oluyor. Özerklikle, yeterlilikle ve aidiyetle. Üniversite zorunluluğu ne yapıyor? çocuklara şu mesaj veriliyor. Değerli olmak için üniversite okumak zorundasın. Hatta üniversite sınavıyla alakalı, okula devamla alakalı, dersleriyle alakalı ailelerin en büyük kaygısı çocuklarının eğitimden ayrı kalmaları değil, bilgiden ayrı kalmaları değil, üniversite yarışından ayrı kalmaları, uzak kalmaları, geride kalmaları. Anne babaların ahlaki gelişimle ilgili, eğitim bilimindeki gelişmeyle ilgili, çocuklarının entelektüel zekasının gelişimiyle ilgili değil de kaygıları sadece üniversite sınavı ve testteki netle ilgili olursa bu içsel motivasyonu dışsal bir baskıya çeviriyor. Kahredici bir dışsal baskıya. Ve bir yerden sonra da kayış kopuyor. Çocuklar bunu anne babaya karşı bir koz olarak kullanmaya başlıyor. Ben de diyor ders çalışmıyorum işte. 15 yaşında, 16 yaşındaki bir delikanlı, bir deli kız söylüyor bunu anne babasına karşı. 10 yıl sonra hani 15-25 arası hayatın bundan sonrasının nasıl yaşandığıyla alakalı çok özel bir dönemdir ya. Oradaki 10 yıl bütün hayat kalitenizi ortaya koyar. Yavrular ne bilsinler? Sırf anne babanın ve sistemin baskısına karşı kayış koptuğu için ben de ders çalışmıyorum diyor. Ama Allah ne buyuruyor? Herkes kendine yapar ya. Ne yaparsa kendine yapar. İyilik de yapsa, kötülük de yapsa cenemesi kendine. Yarın bir gün anne baba ölecek. Ne yapacak çocuklar? Hayatı boş geçen, pas geçen, es geçen o yavrularımız ne yapacak? Ama işte kriz anında akıl baştan gittiğinde sonuç böyle oluyor. Ben de diyor okula gitmeyeceğim. Ben de sınıfta terör estireceğim. Ben de şu zorbalığı yaparak atılmaya çalışacağım. Ben de şu şöyle şöyle kötü bir eylem yaparak senin itibarını yok edeceğim diye anne babayı tehdit eden öğrencilerle karşılaştım ben aziz dostlarım. Nerede terbiye, nerede mürebbiye, nerede eğitimci, nerede öğretmen, nerede sistem? İçsel motivasyon dışsal baskıya çevrilmesinin yanında meslek seçimi de bir kimlik krizine dönüşüyor bu şekilde. Yani sizin çocuk nereyi kazandı? Hani bu dışsal bir baskı işte. Sırf bu kaygıyı geçmek namına, bu soruya doğru cevap vermek namına üniversite okumak zorunda olmak ne kadar kahredici bir olgu. Bunun psikolojik sonuçları oluyor tabii. Bunun bir faturası oluyor. Meaninglessness dediğimiz amaçsızlık, burnout dediğimiz tükenmişlik ve failure dediğimiz başarısızlık korkusu. Bütün bunların sonucunda da diplomalı ama kendini yetersiz hisseden, yetiştiremediğimiz, geliştiremediğimiz, bir formasyon veremediğimiz yavrularımız. Psikolojik düzlemde anne ve babaların çocuklarına yüklediği statü odaklı kariyer baskısı çocuklarda, yemin ederek söylüyorum, kronik anksiyete ve öz saygı eksikliğine yol açıyor. Siz öğrencilerimizde artık nüfusun erken döneminde de teşhis edilmeye başlanan kalp damar rahatsızlıklarının sadece beslenmeyle alakalı bir sıkıntı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır. Bu psikolojik travmaların da, yaşanan anksiyetelerin de, çekilen streslerin de, kendilerini öz saygıları düşük, özgüvenleri düşük bir şekilde değersiz hissetmeleriyle alakalı bir sonuç. Çocuk anne babanın onayını almak için kendi fırsatına aykırı bir akademik yolda yürürken aslında kendi benliğinden, kendi kimliğinden ve kendi fıtratından da uzaklaşıyor, uzaklaştırılıyor. Üniversiteyi sadece yüksek gelir kapısı olarak gören zihniyet, başarısızlık durumunda bireyi ağır bir depresyona sürüklüyor. Üniversite baskısının en zararlı yanı aziz dostlarım, ilkokuldan itibaren çocuklarımızı bir sınav ve test yarışına ve buna bağlı büyük ve ağır bir baskıya maruz bırakmamızdır. Bu durum öyle vahim bir hal almıştır ki çocuğu okula başlayan her anne baba okulun ilk günden itibaren neredeyse her türlü komşuluk, arkadaşlık ve akrabalık bağlarını askıya almaktadır. Ailede tüm ziyaretler, karşılıklı gitmeler, gelmeler, ilişkiler, iletişim ve etkileşim derin dondurucuya konmakta. Okul dönemi özellikle ödev baskısıyla bunaltılan çocukların zaten akraba görecek veya misafir alacak bir mecali ve psikolojik dayanıklılığı da kalmadığından rafa kaldırılmakta. Aziz dostlarım, bundan 15 yıl önce bir eğitim bilimci olarak ödevin 263 maddelik zararını ortaya koydum. Bilimsel bütün araştırmalarımla, örneklemelerle, dünya çapındaki araştırmalarımla. Benim diyen ödev dostu eğitimcileri bile bu konuda yaptığım sunumlarda birebir de ikna ettim. Hatta öğretmenim bana ödev verme, bana değer ver adlı bir kitap çalışmam olarak bunu derleyip toplayıp böyle basılmaya hazır bir hale getirdim. Bunu bilimsel olarak ortaya koydum ama hala sistemin bu konudaki inadını kırmayı başaramadığım için bu kitabı bir türlü yayınlayamadım. Üniversite sınav baskısının çocuklarımızın psikolojisini bozduğu çok aşikar. Bu sınavda başarılı olsunlar diye ödev baskısıyla evleri perişan bir mekana çevirdiğimiz üniversite sınav baskısının çocuklarımızın psikolojisini bozduğu çok aşikar. Üniversite kazansınlar diye, testlerde daha yüksek skor alsınlar diye günlük ödevlerle bir anlamda onları ev fobisine düçar kıldığımız ve onların psikolojisini bozduğumuz çok aşikar. Psikologlar bu baskının çocuklarda kronik stres, anksiyete, depresyon, düşük özsaygı, tükenmişlik sendromu oluşturduğunu belgeliyorlar. Aile beklentisi ahlak değil, erdem değil, entelektüel birikim değil, iletişim değil, etkileşim değil. Başarı eşittir yüksek gelirli diploma ya da başarı eşittir yüksek statülü bir üniversite şeklinde içselleştirildiğinde çocuklar kendilerini yetersiz hissediyorlar. Ve bu yetersizlik içerisinde başarısızlık korkusuyla motive de olamıyor yavrular. Çalışmalar, bu konuda yapılan çalışmalar, ebeveyn baskısının depresyon, yeme bozukluğu, uyku sorunları hatta agresyonu artırdığını gösteriyor. Bu konuda otoriter ebeveynlik akademik performansı da düşürüyor ve aile içindeki iletişimi, ilişki kurma becerisini de zedeliyor. Eğitimcilerin, sistemin, devletin göz ardı ettiği çok büyük bunalımlardan ve problemlerden bir tanesi de Allah'ımızın, Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'da büyük bir şekilde dikkatimizi çektiği kardeş kıskançlığı doğurması. Hocam nasıl diyebilirsiniz? Birkaç tane çocuğu olan, okulda birkaç tane yavrusu olan anne babaların halini düşünün. Bunlardan bir tanesi akademik performansı yüksek olduğu için ödevlerini kolaylıkla yapıp kendini öyle bir kariyere hazırlarken ödevle, dersle, okulla, sınavla işi olmayan, Allah'ın onu başka bir alanda bir potansiyelle, yetenekle donattığı yavrucaklar o konuda başarısız olduğunda aile içerisinde değersiz hissedecekler kendilerini ve o başarılı olan, sözüm ona başarılı olan kardeşleri için içten içe bir kıskançlık başlayacak. Aile hayatında artan bu gerilim, çocukların onay arayışı içinde yaşamalarına, ebeveynle duygusal kopukluk oluşturmalarıyla sonuçlanır. Bu, uzun vadede aile içi çatışmalara, gençlerin bağımsızlaşma sorunlarına, hatta madde bağımlılığı riskine yol açar, aziz dostlarım. Zengin ailelerde bile prestijli üniversite baskısı aynı mental yükü getirir. Geçenlerde bir sanayici dostum oğluyla Gaziantep'te anlaşmış. Evladım demiş, eğer bu şekilde 12 yıl devam edeceksen bunun yıllık olarak işte şöyle bir özel okulda böyle bir şeyle şeyi bu. Ben demiş bu konuda sana ticaret hayatına girip şöyle bir şey yapmanı istesem, çocuk boynunu bükmüş baba demiş yani. Tamam da senin bunun karşısında hapis yatmanı gerektirecek bir suç işlediğini farkında mısın? Baba da herhalde o işi bilmiyor muymuş ya da onun farkında değil miymiş hani çocuğu okula göndermemekten. Bilmiyorum, eskiden böyle değildi aziz dostlarım. Kesintisiz ve mecburi değildi yani. Düşünün, bir çiftçi ailemiz var. 3-4 tane çocuğu var ve anne baba onların iş gücüne muhtaç yani. Sadece emek muhtaciyeti değil bu. Bilgiyi aktaracaklar, geleceği inşa edecekler. Gelecekle bir köprü kuracaklar. İşin püf noktasını ona böyle toprağın her bir zerresinde anlatacaklar. Hayvanları anlatacaklar, inekleri, tavukları, keçileri. Bitkileri anlatacaklar, ziraatı anlatacaklar. Çocuk alıyor başını, gidiyor. Anne baba ırgat tutmak zorunda. Medeniyetimiz böyle gelişmedi. Böyle de gelişmeyecek yani. İşte okullarda ve sınıflarda zorbalık ve şiddet de tam bu süreçte oluşmaya başlıyor. Yani sistem psikolojik olarak evde ve kendi içinde, ailede ve sınıfta iyi olma halindeki bireyleri değil, tükenmişlik ve değersizlik sendromuna düşmüş bir ordu yaratıyor. Bu ordunun nasıl savaştığını görüyoruz. Burada çocuklarımızın üzerindeki baskıları madde madde size sayayım ki olayın vehameti o güzel gönlünüzde çok daha geniş bir şekilde ve tam bir şekilde ortaya çıksın. 1. Sizin çocuk nereyi kazandı sorusuna muhatap olacak anne babaların el ne der korkusu ve kaygısı ile İsmet Özel'in dediği gibi el ne der putu var diyor ya, çocukların üzerinde kurduğu baskı. Demek ki birçok baskı var çocukların üzerinde ama anne babalar sizin çocuk nereyi kazandı gibi çok böyle taciz edici, süfli bir soru karşısında bu soruyu geçmek namına, buna güzel bir cevap vermek namına nesillerini kuruttuklarını farkındalar mı acaba? Ne münasebet ya? Sorulur mu yani böyle bir şey? Nereyi kazandıysa kazandı. Bir de niye söylensin ki yani? Bununla alakalı niye insanlar övünsün ki ya da yerilsin ki yani? Sorulmayan bir şeyi sormamak, onun üzerine gitmemek de edeptendir yani. İki, anne babaların ya ben okuyamadım bari çocuklarım okusun düşüncesiyle çocukları üzerinden kendilerini gerçekleştirme kaygısının ürettiği baskı. Bu da en az birinci baskı kadar vahim bir baskıdır. Üç, sistemin kazanamayanı eleme baskısı. Üniversite sınavını kazanamadı. Ne yapıyor çocuklarınız? Çocuklarımız ne yapıyor aziz dostlarım? Bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl üst üste dershanelere gidip, etüt merkezlerine gidip özel ders alıp hala o üniversiteyi kazanma hedefinde olan insanlar tanıdım ben. Akrabalarımdan da tanıdım, danışanlarımda da tanıdım. Gerçek hayatta da görüyoruz zaten. Dört, okulun başarısız olanı dışlama baskısı. Babam rahmetli Mehmet Şükrü Arıkan, Osmaniye İmam Hatip Lisesi müdürü olarak emekli oldu. Antep İmam Hatip Lisesi müdürlerinden Mehmet Şükrü Arıkan. Uzun yıllar bunun acısını yaşadığını biliyorum babamın vefatından evvel. Arada konuşurduk böyle. Onun en önem verdiği şey, evet okulumuzda bir terbiye vardı. Bir ilim, irfan vardı. Hakikaten aziz dostlarım 12 Eylül döneminde Osmaniye'de tek bir vaka olmadan o terör olaylarının geçtiği tek okul bizim okuldu. Karşımızda meslek lisesi vardı, sanat lisesi. İşgal edilirdi, kavgalar olurdu. Allah razı olsun, öğretmenler de bu konuda herhalde epey bir şeyler yaptılar ama babamın orada rahmetlinin sistem kurduğu bir disiplinli bir şey vardı. Hakikaten hani o terbiyeyi verdiler yani. Sabahları çok iyi hatırlıyorum mesela içtimada. Ceket bayağı da bir mevcudumuz vardı yani. 1200'e yakın. Kız okulu ayrıydı. Ayrı bir mahallede 7 Ocak'ta. Kız İmam Hatip Lisesi. Ceketi alırdı. Birini çıkartırdı böyle. 3-5 kişi çıkarmadan da o sabah içtiması bitmezdi yani. Ceplerini kontrol ederdi. O dönem düşünün yani öyle bir cebin kontrol edileceğini rastgele bilinen bir öğrenci nasıl sigara içsin yani? Okula nasıl sigara getirsin yani? O dönem cep telefonu falan yoktu elhamdülillah ama o döneminde kendine göre bazı maruzatları vardı yani bağımlılıkları vardı. Buna rağmen bakın terbiye vardı, disiplin vardı, ilim vardı, irfan vardı, ahlak vardı. Ama buna rağmen babam rahmetli böyle onunla baş başa konuşmalarımızda iki eğitimci olarak ya evladım sadece üniversite, hani sizin okulunuzdan kaç üniversiteye giden oldu kısmına biraz fazla kafa yorduk galiba. İmam Hatip nesli yetiştirmekle alakalı biraz daha fazla bir şeyler mi yapsaydık düşüncesine sahip olduğunu biliyorum. Bunun acısını yaşadığını biliyorum yani. Bugün hangi müdürle görüşsek, hangi müdüre hanımla görüşsek, veliler açısından baktığımızda, hani bir de tercih falan yapılıyor ya işte. Bir de şimdi yazılıyor yani. İşte üniversite başarısı diye çarşaf çarşaf böyle pankartlar, ilanlar. Peki kaç öğrenci mutlu mezun oldu? Kaç öğrenci ahlaklı mezun oldu? Okulunuzun mezunlarından evlenen sayısı kaç? Çocuk sahibi olan sayısı kaç? Çocuklarını yetiştiren veli öğrenci sayısı kaç? Mezun olduktan sonra okula gelenler, okulu destekleyenler, okuldaki öğrencilerle ilgilenen mezunlarınızın sayısı kaç? Onlarla bir gönül rabıtası kurduğunuz öğrenci sayınız kaç? Bilmiyorum. Hani yetiştirdim, saldım üniversiteye, Mevlam kayıra, öyle bir şey yok yani. Beş, öğretmenin başarısız öğrenciyi zorlama baskısı. Neden? Çünkü öğretmen de o puana göre puanlanıyor. Sizin sınıftan başarı skoru ne? Hepsi full ahlaklı, pırlanta gibi genç bir neslim var. Ama sınavları çok kötü dediğinizde kimi ikna edeceksiniz bu sistem içerisinde? belki öğrenme zorluğu yaşıyor ama çok ahlaklı. Belki okul için yaratılmamış, o çocuk ormanda, ormancılıkta, tıpta, sanayide, çevrecilikte, çiftçilikte, balıkçılıkta ne bileyim çok daha başarılı olacak. Tıpta derken hani yanlış anlamayın, tıp dediğimiz sektör illa üniversite mezunu insan gerektirmiyor. Tıbbın da birçok alt alanında meslek liselerine ya da mesleki formasyonla iş yapacağınız birçok alan var. Altı, çocuğun akranlar arasında yaşadığı başarısızlık duygusundan kaynaklı baskı. Başarısızsa bir kere ne bir yere davet alır, ne bir doğum gününe çağrılır, ne beraber bir yere gidilir. Zaten başarısız o yani. Onun gideceği yer çeteleşen bir arkadaş grubu kalıyor. Racon keseceği, akran zorbalığı yapacağı. Anlatabiliyor muyum derdimi aziz dostlarım? 7. Çocuğun büyüklerinden görüp kendine dert çıkarttığı, ne mezunusun sen tacizinin verdiği baskı. Biz insanlarımızı ne mezunusun sen diye melettiğimiz sürece bu zorbalık, bu şiddet, bu sıkıntı bitmeyecek aziz dostlarım. Çok özür diliyorum. Sana ne yahu demek lazım ya. Ben ne mezunuysam ne mezunuyum yani. Bir insanın okulunu, üniversitesini, mezuniyetini bu şekilde soruyorsanız bilin ki o insanda nakısalar vardır. O insan da mezuniyetiyle övünerek onu ortaya koyuyorsa, diplomasını kendine kalkan yapıyorsa kendi savunmasızdır. Tam da programın ilk başlarında söylediğim iş adamlarının, patronların ya hocam kendileri için, kariyerlerine makyaj yapmak için sertifika programlarına katılıp sertifika alıyorlar. İşi için, departmanı için, projesi için yetkinliğini artırmak adına, eksikliğini tamamlamak adına seminere giden yok. Acısını, serzenişini yeniden hatırlatırım size. Aziz dostlarım, Allah rızası için sizden bir şey rica ediyorum. Hayatınızda değerli olan, samimi olduğunuz, bu iş arkadaşınız olabilir, gittiğiniz bir esnaf olabilir, alışveriş yaptığınız bir yer olabilir, işinizi gören bir zanaat erbabı olabilir, bir akrabanız olabilir, bir dostunuz, tanıdığınız olabilir, olabilir de olabilir. Ama gönlünüze giren, memnun olduğunuz, hoşnut olduğunuz, iyi iletişim kurduğunuz birini lütfen bir düşünün. Allah lillah aşkına soruyorum size. Ne mezunusun sen diye sordunuz oldu mu? Melettiniz mi onu da? İhtiyaç duydunuz mu yani ne mezunu olduğuna? Allah rızası için melemeyin, meletmeyin. Lütfen istirham ediyorum yani. Bu batının ilerleyen bölümlerinde açıklayacağım bunu. Çok vahim bir virüsüdür, çok önemli bir virüsüdür. Aileyi de mahvetti bu virüs. Özellikle İngiliz, Fransız ve Alman ekolinden gelen, son Amerikan ekolüyle desteklenen ve bu coğrafyayı tarumar eden bir batı virüsüdür bu. Bu insanı meletme virüsü. Ne mezunuysam ne mezunuyum. Sana ne kardeşim ya? İşime bak sen ya. 8. Açığı kapatma telaşındaki öğretmenlerin bir yıl ödevle kurduğu baskı. 7 baskı yetmedi, bir de öğretmen hani açığı kapatacak bu başarısızlık şeyini bir yıl ödevle öğrenci üzerinde kurduğu baskı. 9. Açığı kapatma telaşındaki velinin, anne babanın özel ders ve dershaneler marifetiyle çocuğun üstünde kurduğu baskı. Öğretmenin sınıfta, okulda verdiği ödev baskısı yetmedi, bir de çocuk, inanın aziz dostlarım yani yemin çıkacaktı ağzımdan, Allah'a sığındım. Yavrucak gösteriyor bana, 12-13 yaşında haftalık planını gösteriyor. Münir abi diyor, bak diyor bu planda, nerede diyor bir boşluğum varsa orada çalışalım seninle. Ama yavrucağım boş vakti yok. Özel dersler, dershaneleri, etüt merkezleri, okullar doldurulmuş yani. Ya bu fıtrata ters bir sistem aziz dostlarım. Bitmedi durun. 10. İş dünyasının hemen hemen her pozisyon için aslında gerekmemesine rağmen üniversite mezunu şartının getirdiği baskı. Niye üniversite mezunu? Niye illaki üniversite mezunu? Ne veriyor ki üniversitelerde onu bekliyorsunuz ondan? Bu ayrı bir şeyde değineceğim buna. 11. PISA gibi, Program for International Student Assessment, PISA gibi sistem ve öğrenciler üzerine kurulan uluslararası küresel baskı ki bu sınav sonucuna göre Türkiye pek de hak ettiği bir yerde değil. Aslında bu PISA dediğim Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı OECD tarafından 3 yılda bir düzenlenen ve 15 yaşındaki öğrencilerin okuma becerileri, matematik ve fen okuryazarlıkları alandaki edindikleri bilgileri gerçek hayat senaryolarında kullanma yeteneklerini ölçen uluslararası bir araştırma. Okul müfredatından ziyade Öğrenilenlerin günlük hayatta uygulanmasına odaklanan bu araştırmaya göre öğrencilerimiz özellikle matematik okuryazarlığında da çok çok geri durumdalar. Bütün bu baskının içerisinde sizce bir öğrenci kendini nasıl hisseder? Rahat hisseder mi? İyi bir psikolojik durumda olur mu? Rahat bir şekilde dersine, ödevine, akademik çalışmasına odaklanır mı? Onu sizin o güzel gönlünüze tevdi ediyorum. Allah aşkına düşünmenizi istirham ediyorum. Bir çocuk bu kadar baskıyı nasıl çeksin, bu kadar baskıyı nasıl yüklensin? Aziz dostlarım, bu haftalık da bu kadar diyelim. Bu seri 17-18 programlık bu seri daha devam edecek. Kök nedenleri konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah siz de biraz kafa yorun. Bize ulaşırsanız, ulaştırırsanız sizin düşündüğünüz sebepleri, onları da inşallah burada sizin namınıza işleriz. Bu haftalık bu kadar diyelim. Hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.